Ayrım 23. Ağrının Derinliği. Ece Temel Kur'an. Sayfa 363. Ermeni kız kardeşim. Otoban düğümlerini yenip Venice Beach'e vardığımızda güneş batmak üzereydi. Slip mayo giymiş Latin Amerikalı bir vücut geliştirmeci, patenlerin üzerinde elinde iki topla oynayarak kendisiyle fotoğraf çektirip para verecek birilerini arıyordu. Amuda kalkıp ayaklarının birbirine dolamış bir Hintli öylece duruyordu kıpırdamadan. Saçları uzun, rasta bir zenci, metal tekerlekli patenlerin üzerinde elektro gitar çalıyordu acayip şapkasıyla. Siyah erkekler akrobatik danslar yapıyorlardı uçarak, kaçarak. Makinelerde bronzlaşıp yağlanmış kadınlar bikini üstlerinden fışkıran memelerini gezdiriyorlardı sahilde. Ve daha bir sürü acayip görüntüyle Venice Beach yurttaşa göre insan sirkine benziyordu. Her şey vardı ama ne aklına ne de deliliğine aşina olduğumuz bu ülkede sigara ile birayı aynı anda içebileceğimiz bir yer yoktu. Biraları alıp sahilde oturmaya karar verdik biz de. Uzakta siyah adamlar davullar çalıyor ve sarışın kızlar ellerinde viski şişeleri dans ediyordu. Kalabalık grubun yanında bir polis arabası bekliyordu. Gözetim altında kendilerini kaybediyordu kalabalık dans ve müzikle. Hiçbir şey konuşmamıza gerek yoktu. Güldük yurttaşla. Oturduk kuma, sessiz durduk öyle bir süre. Yurttaş bir türkü söylemeye başladı durup dururken, dertli. O anda gördüm onu, biraz ötede oturan, yalnız genç kadını. Türkü başlar başlamaz irkilerek bize döndü başı. Kumral kıvırcık saçlı, benim gibi, gözleri benimkiler gibi koyu kahverengi. Yaşımız bile aynı belki, burnu, ağzı ve sert bakışları. Besbelli köklerimiz aynı. Burnundan, ağzından ve en çok eski ülkeden gelen Türkiye'yi duyar duymaz irkilmesinden belli. O bir Ermeni. Gerildi, gördüm. Dertlendi, sinirlendi, kızdı. Sonra kendine yediremedi bütün bunları hissetmeyi, vazgeçmeye çalıştı düşünmekten. Tek tek okunuyordu yüzünden ne hissettiği. Kendisinin, annesinin, hatta anneannesinin bile değil, daha öncekilerin yaşadığı bir acı geçti omurgasından. Ne yapacağını bilemedi. Ne diyeyim ben sana? Benim Ermeni kız kardeşim, ne diyeyim? Ne Yahudilerle Almanlarınkine benziyor bizim hikayemiz, ne Güney Afrikalı beyazlarla siyahlara. Ne İngilizlerle aborjinlere, ne Fransızlarla Cezayirlere bakıp örnek alabiliriz. Kendimize kimselerinkine benzemeyen bir yol bulmalıyız. Hrant bağıra bağıra bir onur görmek lazım diyordu. Türklerin reddedişinde bütün o olanları kendilerine yakıştıramadıklarına dair bir onur. Ermenilerin bu acıyı yüzyıldır taşıyor olmasında bir onur görmek lazım diyordu. Biz seninle ikimiz onurla gururu birbirine sıkça karıştırıp her ikisinin de kanla yıkandıkça temizlendiğini sanan topraklardan geliyoruz. Hep erkeklerin konuştuğu bir tarihten geliyoruz. Sen de, ben de. Onurumuzu korumak için gururlu olmamız gerektiğini zannedenlerin çocuklarıyız. Oysa tam tersidir. En çok gururumuzu korurken kaybediyoruz onurumuzu. Bunu en çok biz biliriz. Biz orada gururumuzdan susarız ve duymak istemeyiz 1915'te olanları. Siz burada gururumuzdan bağırırsınız yabancı bir dilde ölülerinizin adlarını. Birbirinden uzak topraklarda durmadan karıştırırız gururumuzla onurumuzu. Biz artık birlikte yaşamak zorunda değiliz. Biz konuşmak zorunda değiliz. Ne özür dilemek zorundayız, biz ne siz bağışlamak zorundasınız. Hiçbir zorunluluğumuz yok. Bıraksak böyle sürüp gider bu gururlu, gürültülü sessizlik. Ne yapacaksak hikayelerimizin boyunlarımıza geçirdiği boyunduruktan kurtulmak için yapacağız. Ne yapacaksak insan olduğumuz için, daha iyi, daha mutlu insanlar olmak için yapacağız. Ne yapacaksak insanlığımızdan olacak. Ben artık anlıyorum ki geçmişte bir yalan varsa kimse gerçeği bilmese bile izi kalıyor toprağın çocuklarında. Bugün benim ülkemde ölüm bu kadar kıymetsizse bu kayıtsızlık tarihi sizin ölümünüzle başlıyor. Bugün benim ülkem her türlü korkunç vahşete alışabiliyorsa bu 100 yıl önce sizlerin götürülüşüne alışmak zorunda kalmasıyla başlıyor. Ben ülkem böyle olmasını istiyorum. Sen de anlıyorsun ki senden öncekilerin acısını affetmek sana düşüyor. Ne ağırdır kim bilir ama sen de senin insanların yaralarına tapmasın istiyorsun. Artık ne dilini konuştuğun ne de gelip yerleşebildiğin o hayal ülkesinin gerçeğini görüp dokunmak, o eski hikayelere kendini acıyla değil huzurla bağlamak istiyorsun. Duyduğun nefretle seni esir alan kafandaki o korkunç Türk'ten kurtulmak istiyorsun. O yüzden diyorum işte ne yapacaksak bu yüzden olacak, mecburiyetten değil. Konuşmak gerek diyeceğim ama biliyorum insanlar konuşmadan önce kiminle konuştuğunu bilmek ister. Sen, Ermeni kardeşim, Ermeni arkadaşını kaybetmiş, bu yüzden kahrolmuş bir halkla konuşacaksın. Hrant'ın ardından yürüyen 100.000 kişiyle. O cenazeye gelememiş, televizyonları başında yüzü paramparça oluncaya kadar ağlamış başka insanlarla. Kayıp nedir biliyorlar, ciğerinin sökülmesi ne demek biliyorlar. Onlar kiminle konuşacak peki? Artık yasından azat olmak isteyen çocuklarıyla hayaletlerin. Sen busun, değil mi? Doğru mu anladım? Bu yolculuğa çıkıp dünyanın öteki ucundaki bu kumsala bu yüzden geldim. Kim kiminle konuşacak, niye konuşacak onu görmek için. Sizin araratınız bizim ağrımızdır. Sizin kaybınız bizim acımızdır. Ben senin bir zamanlar öldüğünü ispatlamanı istemiyorum. Ben benim ülkemin senin bir zamanlar bu topraklarda yaşadığını hatırlamasını istiyorum. Bu daha önemli. Bu bize daha çok gerekli şimdi. Benim ülkem senin hala yaşadığını görsün istiyorum bugün. İnsanlarım kendilerinden olan parçaların nar taneleri gibi dünyanın her yerine saçıldığını öğrensin. Yüzünde seninkine ne benimkine benzeyen yabancıları anlatıp durmak zorunda kalma artık derdini. Benim ülkemdekiler seni dinlemek istiyor artık. Belki kravatlı adamlar bunu itiraf edemeyecek kadar gururlu ve korkaktır ama sessiz kalabalıklar acıyı onurla çekmeyi biliyorlar hala. Ben buna güvenmek istiyorum ülkemle ilgili. Çılgın ülkemle ilgili. Benim başka çarem yok. Korkarım. Senin de. Tek çaremiz bu. Kardeştik bir zaman. Şimdi tek çaremiz arkadaş olmak. Ne seçmiştik kardeş olmayı ne de bir gün olmamayı. Ama arkadaşlar seçilirler. Arkadaşlar hep kendine benzeyeni seçerler. Arkadaşlar tıpkı seninle benim gibi birbirlerine benzerler. Ben dinlemek zorundayım seni şimdi. Sen de bana bir kez daha hikayeni anlatmalısın. Sen de benim ülkeme doğru bir yolculuğa çıkıp bu ülkenin nesi var, niye böyle biraz anlamalısın. Acının yükü hep yanlış adrese gönderilir. Acı çekmek, hep acı çekmeyi becerebilenlere havale edilir. Bu kez de öyle olacak. Ne suçlular, ne güçlüler. Gönül indirecek yası paylaşıp bu yarayı beraber eritmeye. Biz yapacağız onu da. Bizim sesimiz belki bağıranların sesleri tarafından bastırılacak. Önemli değil. Önemli olan onların duyması değil bizi. Önemli olan birbirimizi duymamız sadece. Sesler birikir aslında, biliyorsun. İnsanlar birikir ve yok sayılamayacak kadar çoğalırlar bazen. Tarih bizi de yazsın. Sadece bağıranların seslerinin kaydı düşmesin kitapları. Bunu istiyorum. Biz de vardık. Senin ve benim doğuracağım çocuklar bizi hatırlasın istiyorum. Elimizden geleni yaptığımızı, hiç değilse bunu yaptığımızı hatırlasın çocuklarımız. Ne ben bir suçlu doğurayım, ne de sen bir kurban. İkimiz de bebekler doğuralım ve biz onlara nasıl yeniden arkadaş olduğumuzu anlatalım istiyorum. Bu kadar basit benim istediğim, demedim, diyemedim. Yurttaş türküyü bitirdi. Sigarasından son nefesini çekti. Hadi, dedi, bu macianın sonu. Kalktık. Genç kadın sahilde bizim gidişimize bakıyordu. Hava griden akşama akıyordu. Dönüp baktım. Sırtımda gözleri kaldı. Belki onun da diyecekleri, diyemedikleri vardı. Geri döndük. Türkiye'de Hrant'ın öldürülmesiyle açılan bir delilik perdesi oynanıyordu artık. Bu kez en yumuşağından bile Ermeni meselesini duymaya tahammülü yoktu ülkenin. Siyasal İslam'ın yükselen baskısı ile militer güçler arasında sıkışmış insanlar, Kürt bölgesindeki çatışmaların ülkeye getirdiği aşırı milliyetçi bir atmosferde iyice suskunlaşmışlardı. Artık konuşmak eskisi kadar bile mümkün değildi. Ülkem kendi mahşerine yuvarlanmak üzereydi. Günün cehenneminde boğulmuş insanlar, dünün cehennemi ile ilgili derin ve zor bir hikayeyi dinleyecek durumda değildi. Aydınların bir gece yaptığı toplantıda, birimizden birine bir şey olursa diye bir acil yardım ağı oluşturalım dediklerini bile duydum. Korkuyorduk. Kendimiz için ve daha fazla ülke için. Hala bir ülkeyi seviyor, hala onun için çıkış yolları arıyorduk. Biz artık hangi ülkeyi seviyorduk? Ülkenin kırıntıları parçalanıp elimize gelirken, o sevdiğimiz ülkeden geriye giderek daha az, giderek çok daha az küçük kırıntıları kalırken hangi ülke için bu kadar kederleniyorduk? Biz kimdik artık? Ülkemiz büsbütün kalmayınca kim olacaktık? Biz de mi hayaletlerin çocuklarına dönüşecektik? Avrupa'da hayalet gibi gezen Lübnanlılar, İranlılar, Iraklılar, Ermeniler gibi mi olacaktık? Bir grup liseli o günlerde parmaklarını kesip kendi kanlarıyla bir Türk bayrağı boyadılar. Genelkurmay başkanına gönderdiler çerçeveletip bu kanlı tabloyu. Bu bayrak yeterince kırmızı, başka kan lazım değil, Dediğim için gazetelerde fotoğraflarım yayınlanmaya başladı. İşte çirkin kadın. O zaman düşündüm işte. Ben bu ülkeyi çok sevsem bile ya ülke artık beni sevmezse? Korktum. O zaman insan hala devam eder mi ülkesini sevmeye? Ait olmak bu kadar derin bir ihtiyaç demek ki dedim o günlerde kendime. Öldürseler bile seni geri o eve dönmek istiyorsun. Neresi olursa olsun ev, yansa kül olsa da bir evin olsun istiyorsun. Hrant haklıydı. Ev seni bıraksa bile sen evi bırakamıyorsun. Dönüp dönüp yine kalbini, o kalbi kül edecek Anadolu'ya vermek istiyorsun. Kederli bir mecburiyet bu. Ülkeni seviyorsun. Çıkış. Oxford'da havada asılı gibi duran yağmurlar diniyor nihayet. Bahar eteğini kaldırmaya başladı küçük küçük. Ama bahar da tam bahar gibi değil, mütereddit. Ötekinin kalbine bana iliştirmiş bütün öğrendiğim hikayelerden sıyrılarak bakabilmek için geldim bu uzak ülkeye. Mesafe almak istedim eve. Çünkü sana öğretilen hikayelerin ne kadar derine indiğini bilemiyorsun evden dışarı çıkmayınca. Evden dışarıda, evden soyunmayınca. Şimdi evden dışarıda bakıyorum ötekinin kalbine. Kendi kalbime nasıl bakıyorsam öyle. Biliyorum benim ülkemde insanlar adını koymadan hatırlamaya başladılar aslında. Adı konmayan bir konuşma başladı insanlar arasında. Ne gazetelerden okuyabilirsiniz bunu, ne resmi toplantılarda bahsi geçer. Ben söylüyorum işte, insanlar evlerde, sokak aralarında o eski korkunç günleri konuşuyorlar. Ama olup bitenlerle ilgili ne düşünmeleri gerektiğini kestiremiyorlar tam. Hissettiklerini tam da adlandıramıyorlar. Hrant'ın ardından bir yaz fırıldanmasıdır başlayan. Oxford'da baharla birlikte bir sepya ışık peyda oldu akşamüstleri. Masanın üzerinde kitaplar duruyor hala. Ermeniler, Ermeni soykırımı, Ermeni soykırımı yalanı, Türk inkarcılığı, sözde Ermeni soykırım lobisi. Yağmurlarla birlikte okunup bitirildi bu kitaplarda. Yakında eve döneceğim ama günler geçmek bilmiyor. Çünkü kendini yabancıların evlerinde buluyorsun. Başka bir dilde debelenirken kendi hikayeni, evinin hikayesini başka dile çeviriyorsun. Tercüme edilirken evine ve sana dair bir sürü hikaye, bir sürü sözcük yok oluyor. Parça parça sökülüp başka bir dilde parça parça takılıyorsun yeniden. Sökülüp takıldığında bir parçası fazla gelen mekanik oyuncaklar gibi oluyorsun. Ya dilin doğru işlemiyor, ya aklın ya da kalbin tekliyor artık yaşarken. Eksik kalıyorsun. Hayatının geri kalanını böyle bozuk yaşayacağını düşünürken, elinde o fazla parçayla aksak yürüyüp giderken kendini bu yabancı toprakta var etmek için uğraşman gerekiyor. Kim olduğunu, nereden geldiğini söylemek için yeniden ve hep aynı hikayeleri anlatman gerekiyor. Şakalaşıyorlar aralarında bazen, anlamıyorsun tam. Sen bir şaka yapıyorsun, anlaşılmamış gibi, bir şaka gibi kalıyorsun. Durmadan kendi evini anlatıyorsun ve anlatırken evinin senden uzaklaştığını görüyorsun. Kum olup akıyor parmakların arasında. Kül oluyor evin. Sen onu anlatmaya çalıştıkça başka bir dilde. Evin de tıpkı senin gibi sökülüp yeniden başka bir dilde takıldığında eskisi gibi işlemeyen mekanik oyuncaklara benziyor. Aksak. Artık tadı ve kokusu kalmıyor. Sadece yabancılara anlatılan ezberlenmiş birkaç cümleye büzüşüyor. Bütün o kocaman evin senin. Yoruluyorsun ve sadece evinin dibinde susabilmek istiyorsun. Basit aslında. Sevdiğin insanlarla birlikte nereye ait olduğunu, kim olduğunu düşünmeden, bunu düşünmeye zorlanmadan yaşayıp gitmek istiyorsun. Bir insan olarak ve insan gibi geçmek istiyorsun dünyadan. O eski şarkılardan birinin nasıl başladığını unuttuğunda yanındaki hatırlasın istiyorsun. Sarhoş olduğunda, yeni uyandığında, uyumak üzereyken, rüyanda, sevişirken, kızınca, ağlarken kendi dilinde konuşmak istiyorsun. Basit aslında. Küfür ettiğinde için soğusun istiyorsun. Masanın üzerinde kitaplar, kağıtlar. Sepya ışık düştükçe düşüyor. Teyfte Kanuni Garbis çalıyor. Ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Beni şad et şadiyen başın için. Albümün üzerinde Armenians on 8th Avenue yazıyor. 1915'ten sonra dünyanın öbür ucuna giden Ermeniler bunlar. Bütün söyledikleri şarkılar Türkçe. Anadolu'da biri neresinde ah çekerse o şarkıların, onlar da aynı yerinde ah ediyorlar. New York'ta 1950'lerde bir kadın kaşık çalıyor sahnede, albüm kapağında. Başka bir kadın oturuyor arkada. Gülmeye çalışıyor ama yüzünde çürüyüp kalmış gülümseme. Bu kadınlara, Anadolu'dan kalkıp dünyanın ta öbür ucuna gitmiş bu insanlara bakıyorum. Ne kadar dik durmaya çalışıyorlar. Ne kadar zordur bu, şimdi anlıyorum. Benden öncekiler, onların öncesini öldürdü diye suçlu hissetmedim kendimi. Hissedeceğimi de sanmam. Ölüm ne ki? Anadolu'nun tozu toprağı. Başkalarına merhametsiz gelir bu söylediklerim ama Anadolu'dakiler, buradan gitmiş olanlar bilir buranın kanlı kıvamını. Ama ilk kez o albüm kapağında o kadınları, insanları jilet gibi ütülü durmaya çalışmalarını görünce, evden uzak kalmış bu insanların okyanusun ötesinde evlerinin şarkılarını nasıl söylediğini dinleyince, ben de böyle evden uzak olunca. Ölmek ne ki? İnsan evsiz kalmasın. Budur kalplerinde taşıdıkları ve çocuklarına aktardıkları acı. Sepya ışık düşüyor üstlerine. Kalplerini görüyorum. Paris'te Samülyan kitapçısına gidiyorum. Aynı ihtiyar kadın, aynı ihtiyar adamlar, aynı dükkanın içinde duruyorlar. Bir yıl önce benimle konuşmak istememişlerdi. Bu kez ben de istemiyorum aslında. Yaşlı kadına yaklaşıyorum, beni hatırlar mı? Hatırlamıyor, seviniyorum. Çünkü artık sorularıyla insanları didikleyen gazeteci olmak istemiyorum. Sadece Ermenilerle ilgili İngilizce birkaç kitap arıyorum. Maalesef matmazel diyor, sadece bir tek İngilizce kitap var. Ağır aksak işleyen bacaklarını aldırmadan tepedeki raflara tırmanıyor ve yarım kalmış bir aşk hikayesi bulup çıkarıyor tarih kitaplarının arasından. Efronya. Güzel Efronya'nın 1915'te Ermenilerin sürülüp götürmeleriyle bölünmüş Türk aşkını anlattığı hikaye İngilizce. Elimde kitabın orasına burasına bakarken tanıyoruz hakikaten birbirimizi başka dillerde konuşsak da. İki ihtiyar kendi aralarında konuşuyorlar. Bana bakıyorlar ara sıra. Eski tilkiler tabii. Konuşurken aralarında Fransızca, benim duyabileceğim bir sesle 2-3 kelime atıyorlar araya Türkçe. Söyleyip kelimeleri bakıyorlar bana. Bakıyor muyum diye. Gözümün kenarıyla görüyorum onları. Kitaptan kaldırmadan kafamı gülümsüyorum. Görüyorlar yüzümü herhalde. Hatırladıkları kekremiş Türkçeleriyle konuşmaya başlıyorlar aralarında. Gülüyorum iyice. Gülüyorlar onlar da. İngilizce teşekkür edip alıp kitabı çıkıyorum. Cam kapıdan bakıyorum içeriye. Gülümseyerek bana bakıyorlar. Bir şeyler çürüyor yüzlerinde. Ne olduğunu anlatamam. Evle ilgili. Tercüme edemem. O kadar Anadolu'lu ki. Efronya'nın hikayesini okurken gülüyorum. Sonra aklıma geldikçe o ihtiyarlar. Sonra başka şeylere gülüyorum kitapta. Türkçe kelimelere. En çok da turşuya. Turşu hep italik. Çünkü İngilizce okuyanlar biliyorum ki söz konusu turşuyu bilmiyor. Onların turşuları tatlı oluyor ve Anadolu'dan gelen kimse o turşuları yiyemiyor. Başka dillerde hep bir yerimiz italik kalıyor. Neler olduğunu tek tek sayamam. O kadar çok ve hepsi o kadar evle ilgili ki. O kadar Türkçe ki. Önemsiz gibi görünüyor turşu ama bilseniz zamanla böyle küçük önemsiz şeylerden nasıl kaçıyor insanın tadı? O kitaptaki, sonraki kitaplarda yabancı dillerde yazılmış Ermenilerin hikayelerine bakıyorum. Ne çok dipnot koymak zorunda kalıyorlar, ne çok italik. En basit şeyleri bile açıklamak zorunda kalıyorlar yabancıları anlatırken kendi hikayelerini. Ölümü anlatmak kolay, sayıları ama iş bütün bir hikayeye gelince turşuyu bile anlatamazken nasıl anlatırsın ülkeyi, evi, kokusunu, sendeki yerini, nasıl? Şimdi işte ben de Oxford'da neler oluyor Türkiye'de diye sorduklarında, çünkü hep bir şeyler olur benim ülkemde, en başından başlamak zorunda kalıyorum hikayeyi. Durup bazı sözcükleri italik yapıyorum konuşurken, dipnot veriyorum. Böyle anlatılınca hikayemiz öyle tuhaf, öyle eksik ve öyle tatsız oluyor ki anlatmak istemiyorsun bir süre sonra. Susmak istiyorsun, hep susmak. Belki daha çok zaman geçince iyiden iyiye soluyordur insan. Kimse oluyordur artık. Kayboluyordur hakikaten. Ölmek ne ki? İnsan evsiz kalmasın. Bunu anlıyorum işte Oxford'da. Onların ne hissettiğini. Ölüm için bir şey diyemem. Ben hiç ölmedim. Ama evsiz kalmak, aksak, hep eksik. Bunu anlıyorum işte. Bunun için işte onlardan özür diliyorum. Bunun gibi dert yokmuş. Artık biliyorum. Ne olsa bir evin olsun istiyorsun. Ev ne senin tuzağın olsun, ne de varılamayan menzil, bunu istiyorsun. Girip çıkabileceğin bir yer olsun istiyorsun. Hep dönüp gelebileceğin bir yer. Hep en rahat uykuyu uyuduğun yatak. Aidiyetlerimiz böyle olsun istiyorsun. Ne kapana kısılalım vatanseverler olarak, ne dışına atılalım hain olarak. Yine bir aidiyet olsun. Dışına çıkabildiğimiz için büsbütün reddetmek zorunda kalmayacağımız, içinde olduğumuzda büsbütün üzerimize sinmeyecek bir ev. Çünkü hiçbir ev sadece kötü ve karanlık sırlardan oluşmaz. Ve herkes evini sever diyeceğim ama sevmek de değil. Bu başka bir şey. Ama söylemesem de, tercüme etmesem de anlar herkes bunu. Biliyorum. İşte o yüzden bütün Anadolu'dan gidenlere şimdi bahara bahara benzemeyen bu ülkede bunca kitabın tarihin arasında oturmuş sepya ışık günü terk ederken üzgünüm diyorum. Çok üzgünüm. Benim evim sizin de evinizdir. Bir gün mutlaka buyurun gelin. Böyle bir şeyler demek istiyorum. Özür dilemekten daha başka, daha çok bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında doğrusunu söyleyeyim mi? Marco Balcon, rakı içer gezerim diye söylüyor ya şimdi şarkıyı. Rakıyı tercüme etmeden içip, şanlı mıdır tarihimiz, uğursuz mudur, her neyse, onun üzerine bir gün beraber şakalaşabilmek istiyorum. Geçsin gitsin bugünler, hepimiz bugünleri hiç bilmek zorunda kalmayacak, güzel çocuklar doğuralım istiyorum. Kitabın sonu 19 Aralık 2012 sayfa 379.